Ayrım 39, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 519. Para, siyaset, sınav. Bu fena para değildi ama ben o parayı o sırada zaten kazanıyordum. Halkçı'dan 400 lira alıyordum, İzmir'deki Sabah Postası'ndan 150, Demokrat İzmir'den de 100 lira. Yani toplam olarak 650 lira. Yani Mekki Bey'in önerisinden 50 lira daha fazlası. Bu kitabın başındaki 1951 yılına ait maaş beyanımdan sonra epey gelişme olmuştu. Yeni Ulus'un halkçı olması sırasındaki maaş zammına iki İzmir gazetesine gönderdiğim haberlerin karşılığı da eklenince 1955'teki yeni maaş beyanım böyle olmuştu. Bu iş değiştirmem için yeterli neden olabilir miydi? Gerçi söz konusu olan şey büyük ve iddialı olacağı anlaşılan bir İstanbul gazetesinin Ankara muhabiri olmamdı. Bu gazetecilikte yeni bir rütbe kazanmak gibi bir şeydi. Ama para açısından gerilemek değil miydi? Sorunlarımdan biri buydu. Ayrıca iki sorunum daha vardı. Biri benim kendi çapımdaki siyasi konumumdu. CHP'nin hem üyesiydim hem de belirli görevlerinde bulunmuştum. Çalıştığım gazeteler ve dergiler de genellikle CHP'li veya CHP'ye yakındılar. Partide Ankara'daki ilk gençlik örgütünün başkanlığını yapmıştım. Türkiye'deki gençlik kolları Merkez Yönetim Kurulu'nun da üyeliğini yapmıştım. Mekki Bey'in temsil ettiği gazetelerin bazısı iktidara yakındı. Tercüman da öyle olabilirdi. Ben yazacağım haberlere, yorumlara siyaset karıştırmamayı biliyordum. Objektif gazeteciliğin gereği neyse ona göre yazmayı öğrenmiştim. Ama eğer tercüman benden objektif olmayan bir şeyler isterse bunu yapamazdım. Öteki sorun o sırada mülkiyenin bitirme sınavlarına hazırlanıyor olmamdı. Bunu artık daha fazla ihmal edemezdim. Sınav tarihlerine göre en az birkaç hafta serbest kalmam gerekiyordu. Mekki Bey hayli sabırlı bir zatmış. Bunu o zaman fark etmemiştim ama sonraları geriye bakınca daha iyi anladım. Bir iş teklifine karşı hemen sorunlar sıralayan bir gence laf anlatmaya uzun uzun devam edip onu iknaya çalışmak herkesin yapabileceği bir şey değildi. İkna işine objektif olma konusundan başladı. Dedi ki, tercüman için Ankara'dan objektif olmayan, iktidar yanlısı olan haberler istesek niye Ankara muhabiri olarak seni seçelim? Senin CHP'li olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Ama senin haberlerinde objektif olacağına inanıyoruz. Zaten objektiflikten, tarafsızlıktan başka bir şey istemiyor tercüman. Son posta ile Yeni Asır ise belli. İktidar yanlısı onlar. Ama onlar da bizim haberlerimize muhtaç. Beğenmedikleri haberimizi kullanmazlar. Zaten ben onlara bir yorum yazacağım. Benim yorumlarımı beğenirler. Yani bu işin kafaya takılacak yanı yok. Bu konu bu kadar basit. Sonra para meselesine geçti. Ben sana söylemek istediğimi anlatamadım. Ben sana şu sırada yaptığın işleri bırak demiyorum ki. Git patronunla konuş, razı olursa halkçıya devam et. Bizim bürodaki işimiz asıl akşamüstü başlıyor. Orada gündüzleri çalışırsın. Zaten halkçıda yaptığın iş ne? Haber toplamak değil mi? Topladığın haberleri halkçı için de yazarsın, bize de yazarsın. İzmir'in haberlerini de akşam bizim bürodan geçersin. Halkçıdan da İzmir'den de aldığın paraları almaya devam edersin. Ben onlara karışmam. Senin benden alacağın 600 lira, birlikte yapacağımız işler için. Az mı çalışmalı, çok mu? Bu eğer gerçekleşebilirse harika bir formüldü. O zaman aylık gelirim iki misline çıkacaktı. Gerçekleşmesi de imkansız değildi. Çünkü bu anıları yazarken hep belirtip duruyorum. O yıllarda gazeteler ancak basıldıkları şehirlerde ve çok yakın yerleşim yerlerinde günü gününe okunabiliyor. Ayrı şehirlerde basılanlar birbirleriyle haber ve yorum rekabeti içinde değiller. Aynı şehirlerdeki gazetelerin ise Mekki Bey'in dediği gibi rekabet anlayışları farklı. Ciddi rekabet sadece aynı şehrin tirajı yüksek olan gazeteleri arasında var. İstanbul'da Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Sabah, Vatan ve yüksek tirajlı o gruba yeni giren Milliyet gibi. Tercüman da belli ki bu gazetelerle aynı kategoride olma iddiasındaydı. Kısacası benim Mekki Bey'in teklif ettiği biçimde çalışmamı halkçının patronu Nihat Erim Bey'e kabul ettirmem belki mümkündü. Bu İzmir gazeteleri için daha da kolaydı. Tabii bu formül beni mali açıdan zenginleştirse de hayatımın diğer işlerine ayıracak vakit açısından hayli fakirleştirecekti. Ama Mekki Bey sanki aklımdan geçeni anlamış gibi görüşmemizin konuları arasına nasıl bir hayat biçimi sorusunu soktu. O soruya da kendisine ait olduğunu söylediği bir özdeyişle cevap verdi. Az çalışıp çok vakti olmaktansa çok çalışıp az vakti olmak daha iyidir. Tezi mantığa uygundu. Şöyleydi: az çalışan az kazanır, ihtiyaçlarını karşılaması güç olur. Ayrıca çalışmaktan geriye kalan vakti çok fazla olduğu için o vakti doldurmak da para ister. Az parayla onu da yapamaz, geriye kalan vakti daha da sıkıntılı geçer. Çok çalışan ise çok kazanır, geriye kalan vakti azdır ama o vakti en iyi, en rasyonel, en zevkli şekilde kullanır. Canının sıkılabileceği vakit kalmaz. Mekki Bey'e göre bu sadece para işi de değil, bir hayat felsefesi işiydi. Kendisinin hep bu esasa göre hareket ettiğini söyledi. Gazeteciliğin ilk dönemlerini İstanbul'da geçirmiş. Kadrosunda olduğu gazetede çalışırken aynı zamanda dergilere röportajlar yapmış, basınla ilgili götürü işler üstlenmiş. O sayede bir gazeteci için nispeten iyi bir gelir düzeyine erişmiş. Ama işte artık milletvekili de olsa basınla ilgisini kesmiyormuş. Bunu artık mali nedenle değil, boş vakitlerini sevdiği bir işle doldurup can sıkıntısına vakit bırakmamak için yapıyormuş. Mekki Bey'in bu hayat felsefesi doğrusu beni hayli etkiledi. İçimden diyorum ki, hayatımı buna göre düzenlersem her şeye vakit bulurum. Gündüzleri halkçı için hazırladığım haberleri, röportajları biraz daha arttırırım, onları halkçıya veririm. Ama tercüman için de yeniden yazarım, akşamüstü onlara yenilerini eklerim. Bir de yardımcım olacak ya, onunla birlikte hem tercümanı hem ötekilere telefon açıp teker teker okuruz. O zaman gazetelerin baskısı gece yarısından önce başlamıyor. Haberlerin erken verilmesi zorunluluğu yok. Yani yetiştirilebilir hepsine bütün haberler. Akşamları Karp için barı ile Posta Caddesi meyhanelerine veya öteki yerlere gitme işleri bırakılırsa vakit hepsine yeter. Böyle düşünmeye başladım ama bakalım bu işi Nihat Erim Bey kabul edecek mi? Peki bir de fakülteyi bitirme sınavları var. O da Nihat Bey mutlaka izin verir ama tercüman ne der? Sınav sorununu benim bir daha söylememe fırsat bırakmadan Mekki Bey çözüverdi. Eğer anlaşırsak işi ona göre düzenleriz. Gazeteye derim ki bu çocuk işe başlayacak ama şu şu tarihler arasında çalışmayacak, yardımcısı çalışacak. Mekki Bey'le o günkü karpiç sohbeti böylece bitti. O iki bardak limonlu rakı içmişti. Ben bir buçuk bardak bira. Ben Nihat Erim'le konuştuktan sonra ona telefon edecektim. Yeni hayat. Nihat Erim Bey her zamanki gibi anlayışlıydı. Halkçıdaki işimi aksatmamak üzere akşamları yeni çıkacak tercümana da servis yapmamı kabul etti. Sınav için izni de siyasete ve basına üniversiteden gelen bir profesör olarak doğal karşıladı. Ancak bir talimat vermeyi ihmal etmedi. Ama artık bitireceksin şu mektebi, diplomanı göreceğim dedi. Böylece benim için bir yeni hayat başladı. Tabii öyle bir kartvizit bastırılamazdı ama bastırılsaydı şöyle olabilirdi. Altan Öymen, Halkçı Gazetesi muhabiri, Tercüman Gazetesi muhabiri, Sabah Postası muhabiri, Demokrat İzmir muhabiri, Son Telgraf muhabiri, Son Posta muhabiri ve Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıf öğrencisi. Yeni hayatımın başlangıcı böyleydi. Mekki Said Esen'in Posta Caddesi'ndeki tek odalı yazıhanesinde çalışmaya başladım. Kendime gazetelere telefonla haber okumak üzere bir arkadaş buldum. Akşamları geliyor bana yardım ediyordu. Oraya buraya koşarak İstanbul'a, İzmir'e haber yetiştirmeye çalışıyordum. Mümkün olduğunda atlatma haber. Çalışma fena da gitmiyordu. Tercüman da başarılı bir başlangıç yapmıştı. Halkçı kapanıyor. Her şey iyi gidiyordu ama halkçı konusu iyi gitmedi. Çünkü halkçı kısa bir süre sonra kapandı. Benim gelirlerimden biri gitti. Onun yerine bir miktar tazminat aldım ama devamlı gelirlerim ilk umutlarıma göre hayli geriledi. Halkçının kapanması daha önce anlattığım gelişmelerin sonucuydu. 6334 sayılı kanuna göre sadece yazarlarının değil, gazete sahibi olarak Nihat Erim'in de aldığı para cezaları hızla artıyordu. Kendisiyle ilgili olarak parti içinde süren tartışmalar da bitecek gibi görünmüyordu. Eski Ulus CHP'nin kendi adına çıkardığı bir gazete olarak yayım hayatına yeniden girmişti. Halkçının CHP çizgisinde ama CHP yönetiminden bağımsız bir gazete olarak izlediği politikalara Genel Sekreter Kasım Gülek ve diğer yöneticiler karşı çıkıyordu. Ayrıca Nihat Erim, Safa Kılıçlıoğlu'nun tavsiyesine uyarak Adnan Menderes'le görüşmelere başlamıştı ki bunlar da çeşitli yorumlara neden oluyordu. Özetle, Erim belli ki bu karmaşık durumun içinden çıkmak için gazetesini kapatmaktan başka çare bulamamıştı. Tabii bu benim özel durumumla ilgili yanının dışında bütün bu açılardan da üzerinde durulması gereken bir gelişmeydi. Gerek iktidarın basın üzerindeki baskılarının yarattığı sonuçların yeni bir örneği olması açısından, gerekse CHP içindeki anlaşmazlıklar açısından. Ama bu belki sonra ele alınması gereken bir konu. Burada tercüman konusuna devam edeyim. Tercümanda temsilcilik. Halkçı kapandıktan bir zaman sonra bir başka gelişme oldu. Mekki Said Esen tercümanı bırakma kararı verdi. Gazete yönetimi de onun yerine beni temsilciliğe atadı. Benim sorumluluğumun artmasının yanında aldığım maaş da biraz yükseldi. Bu yeni durumumda gazetenin bir Ankara bürosu açması gündeme geldi. Mekki Said Esen'le birlikte çalıştığımız büro onun kişisel bürosuydu. Cihat babam bana yetki verdi, Kızılay civarında bir büro aramaya başladım. Büro için aranan yerin Kızılay'da olması şu nedenle isteniyordu. Öteki İstanbul gazeteleri evvelce Ankara'daki muhabirlerinin evlerinden yayın yapmalarıyla yetinirken artık ve nihayet bürolaşma açısından bir atılım dönemine girmişlerdi. İlk büroyu çok daha önceleri açan Yeni İstanbul'dan sonra Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Vatan, Yeni Sabah ve Dünya'nın da artık birer büroları olmuştu. Hepsinin tercih ettiği yer Kızılay'dı ve Kızılay Meydanı'nın mümkün olduğu kadar yakın yerleriydi. Gerçi Kızılay meclis başta olmak üzere haber merkezlerinin yoğunlaştığı Ulus Meydanı'na biraz uzaktı. Ama Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dahil o haber merkezleri de yavaş yavaş Kızılay'a doğru geliyorlardı. Meclisin yeni binasının yapımı da bitmek üzereydi. Ulus Meydanı'nın bu kitabın başında anlattığımız merkeziliği giderek azalacaktı. Ben de onlar gibi gazete ilanlarına bakıp eşe dosta ve emlakçılara haber salarak Kızılay'da bir büro aramaya başladım. İstanbul yolculukları. Tercümanda muhabir olarak işe başlamamdan sonra İstanbul'a gidiş gelişlerim zaten ister istemez artmıştı. Temsilci olunca işin içine hesap kitap gibi, tiraj kontrolü gibi konular da girdi. Onları İstanbul'daki ilgili arkadaşlarla görüşmem gerekiyordu. Daha sık gidip gelmeye başladım. Gazetenin İstanbul'daki binası Beşiktaş'taydı. Eski Milli Kalkınma Partisi'nin de başkanı olan ve Tayyarici Nuri Demir Ağa diye de bilinen iş adamına aitti. Bu alışılmamış bir şeydi. Yeni çıkan bir gazetenin idare ve matbaa binası olarak Cağaloğlu'nun dışında bir yeri tercih etmesinin ikinci istisnasıydı. Birincisi Habip Edip Törehan'ın Yeni İstanbul gazetesini çıkarırken yaptığıydı. Şişhane'deki bir binayı seçmişti. Tercümanın binasının bulunduğu Beşiktaş gazeteciliğin merkezi sayılan Cağaloğlu'na daha da uzaktı. Bana da biraz yabancı gelen bir yerdi. İstanbul'a gazeteciliğe başlamamdan sonraki gelişlerimde Cağaloğlu civarındaki otellerde kalırdım. Şimdi adlarını unuttum. Yokuşun başlangıcında sol kolda küçük ve eski tip oteller vardı. Sonra Sirkeci'de Duru Palas diye bir otele terfi etmiştim. O fena değildi. Gazeteci olarak tanıdıklarım da Babı Ali'deki gazetelerde çalışan arkadaşlarımdı. Bizim eski Ulus'un İstanbul bürosu da Cağaloğlu'ndaydı. İstanbul'daki ilk gazeteci arkadaşlarımdan Orhan Birgit oradaydı. Aynı zamanda Dünya'da, daha sonra da Yeni Sabah'ta çalışmaya başlamıştı. Hem İstanbul'u iyi bilirdi, hem de ister İstanbul'da ister Türkiye'de olsun tüm siyasi konuları. Cumhuriyet'te Kayhan Sağlamer, Dünya'da Erol Dallı arkadaşlarımdandı. Onlarla görüşürdüm. Kitapçı Yayımcılar. Cağaloğlu ayrıca kitapçıların bulunduğu yerde. Sirkeci'den vilayete kadar Ankara Caddesi'nin iki yanında sıralanırlardı. Caddenin Cağaloğlu'ndan sonra türbeye giden tarafında da birkaç kitapçı vardı. Kitapçı derken onların sadece kitap satıcısı olduğu sanılmasın. Bir kısmı aynı zamanda yayın eviydi. Hatta şu da denilebilir. Türkiye'de o zamanki yayın evlerinin neredeyse tümü oradaydı. Kanaat Kitabevi, Ahmet Halit Kitabevi, İnkılap Kitabevi, Remzi Kitabevi, Hilmi Kitabevi, Semih Lütfi Kitabevi, Tefe Yüz Kitabevi, İkbal Kitabevi. Bazılarının isimlerini ezbere biliyordum. Bazılarını Emin Nedret İşli'nin kitaphaneden yayın evine Baba Ali kitapçığını okurken yeniden hatırladım. İstanbul'a hemen hemen her gelişimde bir vakit ayırıp onların bazısının vitrinindeki yeni kitaplara bakardım. Bazısına da girip raflardaki kitapları karıştırırdım. Kitapların aynı anda Türkiye'nin her yerindeki kitapçılarda bulunabileceği bir dönemde değildik. İstanbul'un Cağaloğlu'suna gelmek, insana hem yeni kitaplara erken ulaşabilme hem de her çeşitten kitabın bulunabileceği bir sergiyi gezebilme fırsatı verirdi. Bugünkü gibi kitap fuarlarının kendisi bir yana adı bile yoktu. Kitapçıların aynı zamanda yayın evi olmasının veya yayın evlerinin aynı zamanda kitapçı olmalarının uygulamadaki durumu da şuydu. Dükkanın ve yayın evinin sahibi orada kitap raflarının arasında bir yerdeki yazı masasının başında otururdu. Kitap seçip alıyorsanız parasını o masaya gidip ona öderdiniz. Kitap yazıp yayınlanmasını istemek için de yazdığınız kitabın metnini koltuğunuzun altına alıp gene o masaya ve ona giderdiniz. Bu yüzden kitap satışı ile kitap yayını görüşmeleri aynı masada ve aynı zamanda yapılıyor olabilirdi. Benim küçükken o kitapçı yayımcılara babamla birlikte gittiklerim de olmuştu. Babamın hem her zaman yayımlanmış ve yayımlanacak kitapları vardı, hem de o yayın evi sahipleriyle dostluğu vardı. Onu karşılarlardı. Babam kitap evi yayın evi sahibinin yazı masasının yanına otururdu. Onlar iş konuşurlardı. Ben raflardaki çocuk kitaplarına bakardım. Böyle bir alışkanlığın sonucu olarak İstanbul'daki işim tercümanın bulunduğu Beşiktaş'ta da olsa benim otel seçimim hep Sirkeci veya Tünel civarında olurdu ki vaktim olduğunda hem öteki gazetelerdeki arkadaşlarımı görebileyim hem de o kitapçı yayımcılara girip çıkabileyim. Bugün o kitapçı yayımcılardan sanıyorum sadece ikisi işine devam ediyor. Remzi Bengi'nin 1920'lerde kurduğu Remzi Kitabevi ile Garbiz Fikri'nin 1930'larda kurduğu İnkılap Kitabevi. Kurucularının vefat edişinden sonra işi ailelerin içinden yetişmiş yöneticiler sürdürüyor. Remzi Kitabevi 10-15 yıl içinde büyük kitapçılıkta da önemli atılımlar gerçekleştirdi. Tabii Cağaloğlu'nun bu bölümü kitapçılığın, yayımcılığın tek merkezi olma iddiasını artık sürdürmüyor. Ama Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her yıl bahar aylarında Sultanahmet Meydanı'nda düzenlediği Baba Ali etkinlikleriyle Cağaloğlu kitapçılığının yakın geçmişteki o özelliğini hatırlatıyor. Tercüman kadrosu. Bir bölümü o Cağaloğlu ziyaretlerine ayrılmış İstanbul günlerinde tabii vaktimin asıl büyük bölümü tercüman binasında geçiyordu. Gazetenin yayın yönetimi fiilen Cihat Baba'nın elindeydi. Aslında imtiyaz sahibi ileri matbaacılık Türk Anonim şirketiydi. Şirketin Cihat Bey'in dışında 5 ortağı vardı. Biri 1954'e kadar milletvekili de olan ve madencilikle meşgul olduğu için madenci Cemal Bey diye anılan Cemal Hünal'dı. Mesleği ticaretti. Bir diğeri İstanbul'daki ünlü ayakkabı mağazası sahibi Tanca'nın sahibi Semih Tanca'ydı. Sonra Reha Özakın. Bizim siyasal bilgiler fakültesinden mezun. Tanıyordum. Bir süre Ziraat Bankası müfettişliği yaptıktan sonra ayrılmış tavukçuluk tesisleri kurmuş. İzzet Zeki Baraz. O asıl Almanca muallimi İzzet Bey diye tanınıyor. Fakat Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra ayrılmış ticarete atılmış. Yani buraya kadarkilerin hepsi ticaretle meşgul insanlardı. Bir de adı bu kitapta da geçen tarihçi Zuhuri Danışman vardı. 1954'e kadar milletvekiliyken yazdığı tarih kitabında İnönü'yü tarihten çıkardı diye eleştirilen bir kitap yazmıştı. Artık milletvekili değildi. Ortaklardan Cihat Baba'nın dışında sadece üçü gazete merkezinde bulunurdu. Şirket adına imtiyaz sahipliğini de üstlenen Semih Tanca ile Cemal Hünal ve İzzet Zeki Bey. Onlarla da sık sık görüşürdüm. Kibar insanlardı. O ortaklığa gazete sahibi olmanın çekiciliğine kapılarak girmişlerdi. Hepsinin asıl işleri başkaydı. Ama gazete binasında bulunup gazetenin çıkış sürecine katılmak hoşlarına gidiyordu. Gazetenin yayımında en fazla söz sahibi olan Cihat Baba'na gelince, DP listesinden seçilmiş milletvekili olmaya devam ediyordu ama artık Menderes'in basına karşı tutumu başta olmak üzere izlediği sertlik politikalarını benimsemiyordu. Tercümanın gerçekten bağımsız bir gazete olmasını sağlamaya çalışıyordu. Bir araya getirdiği yazar kadrosunda da belirttim, birbirinden çok farklı düşünenler vardı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan Kadircan Kaflı'ya, Haldun Taner'den Ahmet Kabaklı'ya kadar. Babanın gazetecilik anlayışında siyasete de yer vardı, magazine de. Gazetesini popüler bir çizgide tutmak istiyordu. Etkili fotoğraflar, renkli resimli romanlar, karikatürler, polis romanları, Hollywood haberleri, röportajlar. Gazetenin koleksiyonlarına bugün de baktığım zaman aynı şeyi görüyorum. Tercüman gerçekten gazetecilik açısından renkli, başarılı bir gazeteydi. Başlığının altında New York Times'ın New York'taki binasının girişindeki duvara yazılmış bir deyiş vardı. Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır. Cihat babam bunu New York Times'ı ziyaret ettiğinde görmüş, çok beğenmiş, tercümanın da öz deyişi haline getirmişti. Gazetenin ilk sayısındaki baş yazısında bunun yorumunu yapmış ve buna şu vaadi eklemişti. Tercüman her sabah sizleri karşılarken taze bir dünyanın ve taze bir başlangıcın ifadesi olmak niyetindedir. Onun sütunları arasında dürüstlüğün, vefanın, samimiyetin yaratıcı izlerine rast gelecek ve onu mutlaka seveceksiniz. Gazetenin kuruluşundaki yazı işleri müdürleri kadrosu sonradan genişlemiş, değişimlere uğramıştı. İlk kadroda bizim Ankara'dan gelen yazı işleri müdürümüz Nihat Subaşı ile birlikte Semih Tuğrul, Tevfik Erol gibi tecrübeli gazeteciler vardı. Diğer gazeteci arkadaşlardan şu anda aklıma gelenlerin başında Rüstem Işın geliyor. Onunla her gün Ankara'dan görüşürdük. Çünkü telefonla verdiğimiz haberleri o alırdı. Bizden epey yaşlıydı. Eski yazı bilirdi, çabuk yazardı. Yazı işlerinden Salim Bayar, istihbarattan Halit Çapın, foto muhabirlerinden İsmet Gümüşdere, İstanbul'da gazete binasında tanıştığım arkadaşlardandı. Tercüman o zamanlar gazetelerde çok nadir rastlanan hanım gazeteciler açısından da zengin sayılırdı. Magazin bölümüne katkıda bulunan deneyimli arkadaşımız Zeriya Karadeniz, istihbarat servisindeki yeni yetişen gençlerden Aysel Öcal ve Beki Telvi onlardandı. Aynı binada çıkan Son Saat gazetesinin sahibi Cihat Baba'nın kardeşi Selim Baban'la da orada tanıştık. O da ağabeyi gibi çekirdekten gazeteciydi. Cihat Baba'nın çekirdekten gazeteci diye nitelerken şunu unutmayayım. İlk mesleği hakimlikti. Hukuk okumuş, önce hukukçuluk yapmış, gazeteciliğe sonradan girmişti. İstanbul'a gidiş gelişlerinde tercüman binasındaki bütün o arkadaşlarla iyi ilişkilerim sonradan da devam etti. Tabii benim kendi işimle ilgili bu gelişmeler olurken Türkiye'deki siyasi gelişmeler de devam etti. Önemli olaylar yaşandı. Bundan sonraki bölümleri de onlara ayıralım.
39. ayrımın sonu. Sayfa 530.